Ayrım 18. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 184. 23. Garsi, Neales'e politik durumu nasıl bulduğunu sordu. Neales dikkatliydi, yurttaşların kendine güvenir tonunun Fransızları çoğu kez şok ettiğini biliyordu. Hükümet kazandı savaşı, grevin kökü kurudu. Geçen yılki fırtınaların son yankısıydı bu zaten. Komünistlerin sinirlenmeleri boşuna değil, şimdi artık çok şey yapılabilir. Sözünü tamamlamadan bir sigara ikram etti. Kahvaltı yapmışlar, kahve içiyorlardı. Garsi heyecanlandı. Eğer Neales ona ne Bedie'nin ne de Schumann'ın söylemediği bir şey söylüyorsa bu bomba Bourbon Sarayı'nda patlayacak demekti. Siz bizim ülkemizi sevgili Mr. Neales yalnızca çok iyi biliyor değil, onu bizden daha iyi anlıyorsunuz da. Öğütlerinizin benim için özel bir değeri vardır. Aman efendim, hiç size öğüt vermeye cesaret edebilir miyim ben? Yalnızca izlenimlerimi aktarıyorum, kaldı ki onlar da son derece yüzeyde şeyler. Bana kalırsa komünistler yenilgiyi kabullendiler. Bilmiyorum, zafer için gerekli düzenli kuvveti gerçekleştirebilirler mi? Komünist partisinin dağıtılmasını mı söylemek istiyorsunuz? Hayır, böylesi ivedi önlemlerden yana değilimdir ben. Çok sayıda namuslu işçi daha hala Torres'e inanıyor. Gözlerini açmak gerek onların. Eğer istiyorsanız, evet, söylemek istediğim yasaklayıcı olmaktan çok eğitici olan önlemlerin alınması için gerekli adımların atılmasıdır. Örneğin ben gazetelerin nasıl olup da komünistlerin işledikleri suçlar karşısında susup kaldıklarını bir türlü anlayamıyorum. Kuzeyde ne haltlar karıştırdıklarını düşünebiliyorum. Zaten onların en çok tuttukları yöntem terör ve kundakçılıktır. Amaca giden yolda her araç başvurulabilirdir onlar için, eğer oyunlarında kendilerine yardımcı olacaksa. Yaşlıları ve çocukları öldürmek konusunda bir an bile duraklamazlar. Garsi düşünüyordu. Torres'in partisi uykularından uyandırmıştı onları. İyiydi bu. Az mı titretmişlerdi şu kredi işinin üzerinde? Boğulucasına öksürerek. Şöyle doğru dürüst bir sigara içebilmek için bile insanın sakin olması gerek. Savaştan önce giyotinin tehdit ettiği katilleri savunmuştum. Karım da bana benim insan değil bir sinir yumağı olduğumu söylemişti. Fransa'yı komünist tehlikesinden korumanın gerektiği şu sırada ne demek gerekir acaba? Artık burada sinir yerine halat olması gerek insanda. Biraz hayal kırıklığına uğramış olarak Neales'in yanından ayrılan Garsi, gazeteci Pelissier ile olan randevusuna gitti. Şanzelize'de bir kahveye oturup cansız, tutuk bir konuşmaya başladılar. Grev son günlerini yaşıyor dedi Pelissier. Ama söylenilenlere bakılacak olursa demir yolcular da dayanışma dedikleri bir harekete geçeceklermiş. Hiçbir şey kazandırmaz bu onlara. İşleri biraz geciktirir, o kadar. Moskova'nın oyunları bütün bunlar diye içini çekti Garsi. Ücretleri yükseltme yoluna gidemeyiz. Fiyatlar artıp duruyor. Hem bundan kimsenin de kazancı olmaz. Masalarına Fabre yaklaştı. Direniş kahramanlarından biri olarak bilinen Fabre'ın parlamento seçimlerinde adaylığını koyacağı düşünmüştü ama o bunu reddetmişti. Ben iş yapmayı severim, dolap çevirmeyi değil. Büyük bir ihracat firmasının direktörüydü. Milletvekilleri, gazetecilerle görüşür, Pelissier'in dediği gibi politika yörelerinde döner dururdu. Bazıları romantik, bazıları ise serüvenci olduğunu söylerlerdi. Nasılsın Fabre diye sordu Garsi. Teşekkürler. Amerikalılar pek hoşnut değillermiş bizden galiba. Ha? Bugün Neales'le birlikteydim yemekte. Bizim Rus sorunundaki durumumuzu iyi anlıyor. Onu kuşkulandıran şey başka. Konuşmamız boyunca dönüp dolaşıp komünistler konusuna geldi. Pelissier kulak kabarttı. İlginç. Ne düşünüyormuş Amerikalılar partinin yasaklanması konusunda? Neales erken davranıldığı düşüncesinde. Beklemek, bir şey yapamayacaklarını göstererek saygınlıklarını kırmak gerekirdi, diyor. Pelissier gülümsedi. Biz bunu onsuz da biliyoruz. Fabre pür dikkat dinledi Garsi'nin anlattıklarını ama ağzını açıp tek kelime söylemedi. Bir subay oğlu olan Fabre gençliğinde pilottu. Sonraları Brezilyalı bir büyük çiftçinin kızıyla evlenerek emekliye ayrılmıştı. Kayınpederi ona altın dağlar vaat etmişti ama Fabre Fransa'dan ayrılmak istememişti. Fransa'nın yazgısına karşı sorumlu duyuyordu kendisini. İktidara halk cephesi gelmiş, işçiler fabrikaları işgal etmişlerdi. Başbakan Kaşin'in elini sıkıyor, Frank Habire düşünüyor, milletvekilleri ise birbirlerini kalaylamaktan başka bir şey yapmıyorlardı. Fabre kararını vermişti. Uygarca tartışmak, oy kullanmak zamanı geçmişti. Kendisine adamlar buldu ve hükümet binalarını ele geçirme planları yapmaya başladı. Ancak bu işe girişme mutluluğunu bile tadamadı. Savaş başlamıştı. Yenilgi ve bozgunu yaşadı. Fransa günahlarının bedelini ödüyormuş gibi geliyordu ona. Ama yine de olup bitenleri bir türlü kabul edemiyordu. Vişi'ye çağırdılar onu, o iyisi karısına. Fasulye ekmek ya da ada tavşanı yetiştirmek daha iyidir, diyordu. Bir yılı aşkın bir süreyi acı verici bir hareketsizlik içinde geçirdi. Sonra eski iş arkadaşlarından Binbaşı de Chantron'u buldu. Binbaşı'nın Londra ile ilişkileri vardı. Şimdi, demişti Fabre, en önemlisi sağlam gruplar kurmaktır. Almanların üzerine saldıracak değiliz. Kuvvet toplayıp çıkarmayı beklememiz gerek. İşte o zaman eşit olarak yuvarlak bir masa çevresine oturabiliriz. Fabre da kuşkularını binbaşıyla bölüştü. Çoktan sizinle ilişki kurmalıydım ama direniş hareketinin komünistlerin elinde olduğu düşüncesi duraksattı beni. Hiç kuşkusuz komünistler iktidarı ele geçirmek istiyorlar. Ama bizi Ruslar kurtaracak değil. Eğer çelik bir çekirdek oluşturabilirsek pabuçları dama atıldı demektir onların. Fabre binbaşıyla anlaştı ve Londra BCRA Büro Central de Renseignement d'Action Eylem ve Haber Alma Merkez Bürosu temsilcilerinden Şalle oldu. Savaş bittiğinde Fabre işleriyle meşguldü. Birçok kimse onun artık politikadan soğuduğunu düşünüyordu. Ama o Fransa'nın yazgısı üzerine düşünmeye devam ediyordu. RPF'ye Rassemblement du Peuple Français Fransız Halkının Birliği ne girmemişti. Gaullist Parti'nin sıradan bir politik parti olduğunu, demagog ve fırıldakçılardan oluştuğunu söylüyordu. Durumu tehlikeli buluyordu Fabre. Evet, komünistler hükümetten atılmışlardı gerçi ama direniş yıllarında yeniden toparlanmışlardı. Ve bu devlet içinde devlet demekti. Eskiden olduğu gibi seçimlerde zafer kazanmak yerine bir avuç yürekli adamı bir araya getirmenin daha önemli olduğuna inanıyordu. Oysa tablo 10 yıl öncekinden çok farklıydı. Komünistlere karşı savaş veriliyordu. Artık darbe düşleri kurmuyordu Fabre. Devleti yönetenlerden nefret ediyordu ama yine de komünistleri tepelemede onlara yardıma hazırdı. Anayasa, gelenekler, kör inançlar gibi bakanların elini kolunu bağlayan şeyler vardı, biliyordu. 4 ayrı grup örgütledi Fabre. Her bir grup ötekinin varlığından habersizdi. Lütesium adlı grup bunların en büyüğüydü ve grevlerle mücadele ediyordu. Büyük 8 Kızılların liderlerini izliyor ve gerekli durumlarda gereken önlemleri alıyordu. Chateaubriand grubu polemik yapıp tartışmalara geçenleri yeniden kazandırmak, provokasyon belgeleri uydurup dava monte etmek de bu grubun görevleri arasındaydı. 4. grubun şairane bir adı vardı, Peygamber Çiçeği. Fabre, baldıra çıplaklar derdi bu gruba. Grup, Fabre'ın karısının bile bilmediği bazı görevleri yerine getirirdi. Peygamber Çiçeği grubunun içinde eski bir parfümeri mağazası sahibi olan Lüşer de vardı. Bu 40 yaşlarında bir tutam seyrek, altın sarısı saçıyla kafasının kelini özenle örten biriydi. Son derece yakışıklı, efendi bir adamdı. Yalnız çok ateşli bir mizacı vardı. Savaştan hemen önce politikaya merak salmış ve ateşli bir Doryo taraftarı olmuştu. Fabre onun lejyonla birlikte Rusya'ya gittiğini ve Borisov geri çekilmesi sırasında güç bela canını kurtardığını biliyordu. Bir gün şöyle demişti Fabre. Ahmaklıktı tabii bu. Çok tedbirli davrandınız siz. Politika bilgim yetersiz benim ama vicdanım tertemiz. Eğer şu iki komünisti saymazsak bir tek Fransız öldürmedim. Öte yandan öbür dünyaya gönderdim. Rus sayısı birkaç yüzden az değil. Çocuklara bile partizan eğitim vermiş keratalar. Böylece köylerde öbür dünyaya adam postalama bakımından işimiz başımızdan aşkın oldu. Lüşer bir daha parfümeri mağazasına dönmemişti. Onu çeken, büyüleyen şey kara borsaydı. Yüksek fiyata Amerikan otomobili satımı, döviz ticareti ve benzeri. Hatta ilk zamanlar sigara kara borsası gibi entipüften işleri bile hor görmüyordu. Hayattan korkan, hoş, tatlı bir kızla evlenmişti. İyi bir koca olduğu için karısı kendisine kör bir oğlan çocuğu doğurduğunda aldırma diye yatıştırmıştı onu. İyi bir müzisyen olabilir. Bunun için de göz gerekli değil ya. Herkes onu bir tüccar olarak biliyor ve gizli bir takım tutkuları olabileceği kimsenin aklına bile gelmiyordu. Oysa yeraltı örgütleri, cinayetler, sabotajlar, komplolar tasarlıyordu. Kendisinden Chevrolet'si için yedek parçalan bir müşterisi ona Fabre ile tanıştırdığında sonunda arada mutluluğu bulduğunu anladı. Baldırı çıplakların bir üyesi olmuştu da artık. Garcia, Fabre'ın gizli bir örgütü yönettiğinden söz ettiklerinde gülümsemiş ve saçma demişti. Herhalde komünistler uyduruyor bütün bunları. Kagol ile geçirecek zamanımız yok. Çocukça oyunlar bitti artık. Fabre bir romantik elbette ama aynı zamanda ciddi bir adam. Çocuk değil. Direniş yıllarının Şartle sizin anımsıyorum. Londra silahları hep onun aracılığıyla gönderiyordu. Şimdi Brezilya kahveleriyle meşgul Fab, mavi planların tekrarıyla değil. Garcia ile konuşmasından sonra Fab düşünceye daldı. Ne hale saklı. Pelissier ve Garcia onun ne söylediğini anlamıyorlar. Kendi kombinezonları içinde kokuşup gitmişler. Fazla da gitmemeli grevcilerin üzerine. Elebaşı ve tahrikçilere karşı ayaklandırma başlatmaya çalışmaya gerek yok. Oysa yapılan ne? CRS işçilerin üzerine ateş ediyor. Ölüler, dullar, gözyaşları. Komünistler de fırsatı kaçırmayıp yararlanıyorlar bundan. Bu yola yok edemeyiz onları. Hemen Luşer'i buldu ve planını açıkladı. İster Gaston'u ister Pocar'ı al. Gaston daha iyi makide bulunmuştu. Tereyağı var mı? Her şey tamam. Şimdi sorup öğrendim sarıları. Grev kırıcıları bulmuşlar ama yetmez. Az. 4 tren var. Tabii en sonuncusu en iyisi bizim için. Pompei'ne kadar giden bir yolcu treni bu. 0:20'de hareket ediyor. Bildirileri Pol getirecek size. Şimdi açıkça söyleyin. Üstesinden gelebilecek misiniz? Hiç merak etmeyin. Politika bilgim yetersiz demiştim size. Çalışmaya gelince bunu iyi yaparım. Rusher başaracağından emindi. İyi bilirdi Gaston'u. Zor duruma düşürmezdi adamı. Ama yine de sordu. Başarabilecek misin? Gaston gülümsedi. Bizi paraşütçü olarak yukarıdan bıraktıkları zaman 3 treni kırıntı bırakmamacısına un ufak etmiştim. Bundan çok daha zor bir işti. Her yerde karakollar, gözetleme noktaları vardı. Hiç kalır bu iş o günkilerin yanında. Gece rüzgardı, soğuktu ama Luşer heyecandan terliyordu. Elini çabuk tutmalıydı. 40 dakika kalmıştı trenin gelmesine. Gaston çalışıyor, Luşer ise basılmamak için çevreyi gözlüyordu. Ağzına kadar asker doluydu köy. Birden demiryolu yakında yakalayıp öldürdüğü 2 Rus'u anımsadı. Tuhaf da şu hayat. Daha neler yaptıracaktı bakalım kendisine. Nasıl, tamam mı? Az kaldı. İyi ki bildirilerden birini yapıştırmışım diye düşündü Luşer. Yoksa bu rüzgarda kimsenin eline bir tane bile geçmezdi. Bildiriyi Chateaubriand grubundan Jerry yazmıştı. Grev özgürlüğüne kasteden girişimleri protesto ediyoruz. Hükümet sarıları kullanarak trenleri çalıştırmakla suç işlemektedir. Eğer suçsuz insanların kanı akacak olursa bu kan Jules Mock'un üzerine akacaktır. Bizler, komünistler artık olacakların sorumluluğunu taşımıyoruz ve and içiyoruz. Dayanışma grevi sürdükçe bir tek tren bile geçmeyecektir. Yaşasın Fransız işçi sınıfı, kahrolsun halk düşmanları. Luşer birden titredi. Yol boyunca birileri varmış gibi gelmişti. Bir kadın, bir erkektiler galiba. Gaston'u uyarmak istedi ama çoktan kayıplara karışmıştı o. Koşmaya başladı Luşer. Birinin "Dur!" diye bağırdığını duydu. Dönüp 2 kez ateş etti ve yeniden bu kez daha hızlı koşmaya başladı. Köyün yakınında arabayı bıraktıkları yerde Gaston'u gördü. Tam gaz Paris yolunu tuttular. Çok sarsılmıştı Luşer. Her şeyi berbat etmişti. Silah sesleri, koşuşan insanlar. Ne diyecekti şimdi Fabra? Gaston da cinlerini iyice tepesine çıkarıyordu. Aptal aptal gülümseyip. Olur böyle şeyler diye homurdanıyordu. Makideyken de olur da buna benzer şeyler. Kumar gibidir bu. Ya hep ya hiç. Dernier, Nouvelle'in yazı işlerinde tam bir canlılık göze çarpıyordu. Birinci sayfayı yeniden bağlayın. 5 sütun üzerine manşet. Komünistlerin korkunç suikastleri. Pelissier stenograf kızı çağırdı ve dikte etmeye başladı. Bugün sabaha doğru saat 2:25'te Şanti yakınında korkunç bir facia olmuştur. Komünistler yaptıkları tehditleri uygulamaya başlamışlar ve demir yoluna manyetik bir bomba koymuşlar. 17 no'lu yolcu treni Pompei'ne gitmekteydi. İçinde çocukların da bulunduğu 218 yolcu caniler tarafından az kalsın öldürüleceklerdi. Korkunç olay ailesiyle birlikte olay yerinden 3 kilometre uzaklıktaki Pré-de-Bois köyünde yaşayan Yvonne de Chelle adlı alçak gönüllü bir Fransız kızı sayesinde önlenmiştir. Yvonne de Chelle eczaneye gitmek için evinden çıkmış, sonra birdenbire durmuştur. Herhalde canileri fark eden genç kız onlara engel olmaya çalışmıştır. Bu sırada haydutlardan biri elindeki revolverle ateş etmiştir. Kurşun şu anda Şanti Hastanesi'nde bilincini yitirmiş bir durumda yatan kahraman kızımızın göğsüne isabet etmiştir. Pré-de-Bois'da oturan sütçü dükkanı sahibesi Bayan Le Bon da evinin önünden bir adamın koşarak geçtiğini gördüğünü söylemiştir. Suçlulardan birisi hemen olay yerinde yakalanmıştır. Bu Paris çevrelerinde ünlü bir komünist ajitatör olarak bilinen René Morio'dur. Sanık suçu kabullenmemektedir. Komünist Partisi Merkez Komitesi ile bu partinin kontrolü altında bulunan Demiryolu İşçileri Sendikası sabotajla hiçbir ilgileri olmadığını açıklamışlardır. Yvonne de Chelle'nin sağlık durumu iyiye doğru gitmektedir. Şanti faciası heyecan ve tepkiyle karşılanmıştır. 7'den 70'e her Fransız vatandaşı Kominform ajanlarının kara eylemlerine ne zaman bir son verileceğini sormaktadır. Garci sarsılmıştı. Gerçekten yapabilirler mi bunu? Ya Rene Morio'ya ne demeli? Doktor Morio'yu tanırdım. Çok iyi bir adamdı. Oğlunun bir katil olacağı kimin aklına gelirdi? Ve bir doktor, içinde çocukların bulunduğu bir treni havaya uçurmayı nasıl düşünebilir? Gerçekten de tecrit etmek gerek bunları. Neales, gazetedeki haberi kırmızı kalemle çizdikten sonra sekreterine seslendi. Yıldırım olarak telleyin. 18. ayrımın sonu, sayfa 191.